Ayrım 47, sayfa 655. 5. Gayrim Kuzeydoğu Bucağı'nın binlerce dönümlük çorak arazilerini geri kazanmak için Dalar şehrinin iş görür tüm genç kız ve erkekleri takımlara ayrılıp devlet tarafından yönetilen Taşkın Ejderha Nehri çiftliğinde tarım işçisi olarak görevlendirildi. İş bölümünün yapıldığı o gün çiftliğin idare müdürü bana "Sen neyi iyi yaparsın?" diye sordu. Açlıktan kulaklarım uğuldadığından ne dediğini iyi duyamadım. Ağzını büzüp ağzının tam ortasındaki paslanmaz çiçekten dişini gösterdi. Sesini yükselterek tekrar sordu. "Neyi iyi yaparsın?" Az önce yolda gübre taşıyan öğretmenim Huolina'ya rastlamıştım. O bana her zaman Rusça yetenekli olduğumu söylerdi. Böylece şöyle dedim. "Rusçam çok iyidir." "Rusça mı?" diye sırıttı idare memuru. Paslanmaz çiçekten dişi gün ışığında parlıyordu. "Ne kadar iyi. Kuruşçev ve Mikoyan'a tercümanlık yapabilir misin? Çin-Sovyet müzakerelerinin bültenini çevirebilir misin?" Genç adam, "Bizim buralarda Sovyetlerde okumuş olanlar bile gübre taşıyor. Senin Rusçanın onlardan iyi olduğunu mu sanıyorsun?" dedi. İş bölümü için sıra bekleyen diğer genç işçilerin hepsi kahkahaya boğuldu. "Ben sana evde ne yapmışlığım var?" diye soruyorum. "Evde neyi en iyi yaparsın?" "Evde keçilere bakardım. İyi keçi biterim." "Evet," dedi alay ederek. "İşte buna yetenek derler. Ne Rusçasından bahsediyorsun sen? Fransızca, İngilizce, Japonca, İtalyanca, nece olursa olsun burada işimize yaramaz." Aceleyle bir şeyler karalayıp notu bana uzatırken, "Hayvancılık taburuna gidip rapor ver. Orada komutan Ma'yı bul. Ona seni atamasını söyle," dedi. Yolda giderken yaşlı işçilerden biri bana komutan Ma'nın tam adının Ma Ruilian olduğunu ve çiftlik müdürü Li Du'nun karısı olduğunu söyledi. Yani tam anlamıyla bir first lady'ymiş. Elimde rapor, sırtımda şilden rapor vermeye gittiğimde onu üreme çiftliğinde eşi benzeri görülmemiş bir melezleştirme testi yaparken buldum. Üreme çiftliğinin avlusunda hepsi de dişi olan birkaç kızışmış hayvan gördüm. Bir inek, bir eşek, bir koyun, bir domuz ve evcil bir tavşan. Melezleştirme testinde ona yardım eden ikisi erkek, üç kadın, beş asistanı vardı. Hepsinin üzerinde kar beyazı önlükler, ağız ve burunlarını örten birer yüz maskesi ve lateks eldivenler vardı. Ellerindeki döllenme gelişleriyle savaşa hazır halde bekleyen askerleri andırıyorlardı. Marulian, erkek çocuğu gibi kesilmiş bir saç kesimi vardı. Saçları bir atın yelisi kadar kalındı. Parlak kırmızı yuvarlak bir yüzü, uzun çizgi gibi ve biraz şaşı gözleri, büyük kırmızı bir burnu, etli dudaklarla çevrili koca bir ağzı, kalın ve kısa bir boynu, geniş bir göğsü ve bir çift mezar tepesini andıran ağır mı ağır memeleri vardı. "Siktir!" diye kendi kendine küfretti. Shangguan Yintong, "Kıçımın Marulian'ı, Shangguan Pandi değil mi bu? Bizim Shangguan ailesinin adı çıkmış bir kere, bundan ötürü adını değiştirmiş olmalı. Eğer durum buysa Li Du dedikleri de Lu Liren olmalı. Öncesinde kendine Yang Liren derdi. Yang Liren'in öncesinde ise X Liren, Y Liren gibi bir şeydir mutlaka. Bu isim değiştirmiş çiftin buraya sürgüne gönderilmesi onların gözden düşmüş olduklarının bir göstergesiydi. Ne talihsiz bir çift. Komutan Ma, Rus malı, kısa kollu, pamuklu bir gömlek altına tofu gibi kırış kırış olmuş siyah bir pantolon ve yüksek koşulu spor ayakkabılar giyiyordu. Parmaklarının arasında Büyük Atılım adlı bir sigara tutuyordu. Sigaranın yeşil dumanı havucu andıran parmakları arasından kıvrılarak havaya süzülüyordu. Sigarasından bir nefes alıp "Çiftlik gazetecisi geldi mi?" diye sordu. "Geldi," dedi okuma gözlüğü takan solgun yüzlü orta yaşlı bir adam. Atların bağlandığı kazının arkasından koşarak gelip eğildi. "Geldim, buradayım." Elinde yazmaya hazır bir dolma kalemle açılmış bir not defteri tutuyordu. Kalemin ucu not defterine değiyordu. Her an yazmaya başlayabilirdi. Komutan Ma yüksek sesle güldü. O tombul elleriyle orta yaşlı adamın omuzuna vururken, "Bakıyorum da şef editörün kendisi gelmiş," dedi. Orta yaşlı adam, "Komutan Ma, neredeyse manşetli haber oradadır. Benim yerime başkası gelse içim rahat etmezdi," dedi. "İhtiyar Yu, bakıyorum da çok heveslisin yine," dedi Ma Ruilian. Editörü överken omzuna bir kez daha vurup editörün küçük yüzü soldu birden ve sanki üşümekten korkarmış gibi boynunu omuzların arasına götürüverdi. Daha sonra bu Yu Zeng denilen yerel gazete editörünün ünlü bir sağcı olarak etiketlenmeden önce İl Parti Komitesi gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığını öğrendim. "Bugün," dedi Maru Elia, "sana tam da manşetlik bir haber vereceğim.
Kibar yüz zenge anlamlı anlamlı bakarken sigarasından neredeyse dudaklarını yakan bir fırt aldı. Sonra tüh diye tükürdü. Sigaranın kağıdını açıp geriye kalan tütün parçalarıyla filtresini ayırdıktan sonra havaya fırlattı. Onun bu el becerisi yerden sigara izmirti toplayan herkesi sinirden öldürebilirdi. Sigarasının son yeşil dumanını da püskürttükten sonra asistanlarına dönüp hazır mıyız diye sordu. Asistanları ellerindeki aletleri havaya kaldırarak onu sessizce cevapladı. Kan yüzüne çıkarken ellerini ovuşturup huzursuzca birbirine çarptı. Sonra bir mendil çıkarıp elinin terini sildi. At spermi kimde diye sordu yüksek sesle. At spermini tutan asistan bir adım öne çıkıp yüz maskesinin altından ürkek bir sesle bende at spermi bende dedi. Maruelian ineği işaret ederek gidip ona ver. O ineği at spermiyle dölle dedi. Asistan bir an tereddüt etti. Önce Maruelian'a ardından da arkasındaki dört asistana baktı. Sanki bir şey söylemek ister gibiydi. Maruelian hala niye dikiliyorsun öyle? Demir sıcakken vur da işe yarasın dedi. Asistan yüzünde muzip bir ifadeyle komutanma emredersiniz deyip içinde at spermi olan dölleme aletiyle uçarcasına koşup ineğin arkasına geçti. Asistan aleti tam ineğin rahim kanalına sokacakken Maruelian'ın dudakları yarım aralandı ve ağır ağır solumaya başladı. Tüpün içindeki at spermi sanki ineğe değil de kendine veriliyordu. Ama hemen ardından asistanlarını hızlı bir emir yağmuruna tuttu. Öküzün spermini koyunun yumurtalıklarına koydurdu. Koyunun spermini evcil tavşanın yumurtalarıyla birleştirmelerini söyledi. Onun komutasında eşeğin spermi domuzun rahmine yerleştirildi. Sonra da sanki intikam alırmış gibi domuzun spermini eşeğin cinsel organına enjekte ettirdi. Çiftlik gazetesinin editörünün yüzü daha da solgunlaştı. Ağzı sıyrılıp iyice gevşedi. Birazdan sadece sümük ağlamaya mı başlayacağını yoksa kahkahalara mı boğulacağını söylemek çok zordu. Elinde koyun spermi tutan kadın asistanlardan birinin kirpikleri kıvrımlıydı. Gözleri çok büyük değildi ama kapkaraydı. Sanki gözünün akı yoktu. Maruelian'ın emrini reddederek elindeki döllenme aletini emaye bir tepsinin içine fırlattı. Eldivenlerini çıkardı. Yüz maskesini de çıkarınca terden ağırlaşmış tüylü dudakları, beyaz burnu ve düzgün hatlara sahip çenesi ortaya çıktı. Buna düpedüz saçmalık derler dedi öfkeyle. Standart bir pekin ağzıyla net ve melodik bir sesle konuşuyordu. Tenik üstad diye hırladı Maruelian. Ellerini çırpıp sanki bir bataklığa bakarmış gibi bakışlarını kadının yüzüne dikip ardından ağır ve ciddi bir ses tonuyla ''Yanlış hatırlamıyorsan senin başında bir kep olmalıydı.'' dedi. Eliyle başından bir kepi çıkarır gibi yaparak ''Hayır öyle istediğin zaman başından çıkarabileceğin bir kep değil bahsettiğim. Sen bir aşırı sağcısın ve sonsuza dek öyle kalacaksın. Sonsuza dek başında bir kep taşıyan bir aşırı sağcı öyle değil mi?'' Kadının boynu sanki kırağı tutmuş gibi ot gibiydi. Başı halsizce önüne düştü. Evet, çok haklısınız. Ben bir aşırı sağcıyım ve sonsuza dek öyle kalacağım. Ama düşünüyorum da burada birbirinden bağımsız iki mesele var. Biri bilimsel, diğeri de politik. Politik olanlar gel geç. Her zaman ve hızla değişiyor. Kişinin sadakati daha sorgulanmadan değişebiliyor. Beyaza siyah, siyaha beyaz deniliyor ama bilim değişmez tek gerçektir ve sabittir dedi öfkeyle. Kapa çeneni diye püskürdü Maruelian. Delirmiş, buharla çalışan bir motor gibi zangır zangır titreyerek. Benim dölleme çiftliğimde zehrini saçmana daha fazla izin vermeyeceğim. Ne hakla politika hakkında konuşursun? Politikanın soyadını biliyor musun sen? Ya politika ne yer, onu bilir misin? Politika bütün işlerin can damarıdır. Politikadan ayrılmış bir bilim, bilim değildir. Proletaryanın sözlüğünde politikayı aşan bir bilim tanımı yoktur. Burjuvazinin burjuva bilimi vardır. Proleter yanında kendi proleter bilimi. Eğer proleter bilimi diye Maruelian'ın konuşmasını böldü kadın umutsuz bir çabayla. Eğer proleter bilimi koyunla evcil tavşanı zorla birleştirerek yeni hayvan türleri yaratmakta ısrar ediyorsa ben bunu kokuşmuş köpek boku derim. Evet, proleter bilim kokuşmuş köpek bokundan başka bir şey değil. Kuyuya kuyuşa çok küstahsın dedi. Maruelian öfkeden dişlerini birbirine çarpıyordu. Şöyle bir başını kaldırıp göğe, sonra da yere bak bir. Yerin ve göğün ne kadar karmaşık bir yapısı olduğunu biliyorsundur. Proleter bilimin kokuşmuş bir köpek boku olduğunu söylemek de ne kadar gerici olduğunu gösterdi. Sadece bu ifade bile seni hapse tıkmak için tek başına yeterli. Hatta kurşuna bile dizilebilirsin. Ama o kadar genç ve o kadar güzelsin ki, diye durakladı. Şimdi Ma Ruiliana dönüşmüş olan Shangan Pandi sesini alçaltarak sözünü sürdürdü. Bir kereliğine atını istediğin gibi sürmene izin verdim ama senden bu döllendirme görevini yerine getirmeni bekliyorum. Aksi takdirde hangi tıp fakültesinin çiçeği ya da hangi tarım mühendisinin çimeni olduğun umurumda olmaz. Şu toynakları bir leğenden daha büyük olan atla bile baş edebilirim. Aynı şeyi sana da yapamayacağımı düşünme sakın. Çiftlik gazetesi editörü Kuyuyo, komutan Ma'nın sözünü dinlesen iyi edersin. Altı üstü bilimsel bir deney sonuçta. Tianjin bölgesinde kakao ağacına pamuk, sazların üzerine pirinç aşılayıp başarılı oldular. Halkın Günlüğü gazetesinde okudum bunu. Batıl inançların parçalanıp düşüncenin özgürleştiği bir çağdayız. Yaratılış mucizelerine tanık olduğumuz bir çağ bu. Eğer bir atla eşeği çiftleştirdiğimizde katır yaratabiliyorsak, bir tavşanla koyunu çiftleştirdiğimizde yeni bir hayvan türü yaratamayacağımızı kim söyleyebilir? Hadi onun sözünü dinle de görevini yerine getir, diye serzenişte bulundu. Tıp fakültesi güzeli aşırı sağcı Kuyuyo Kuyuşan'ın yüzü kıpkırmızı kesildi. Öfkeli gözyaşlarına boğulup hayır dedi inatla, yapmayacağım. Bu yaptığımız sağduyuya aykırıdır. Çiftlik gazetesi editörü Kuyuyo, aptallık yapıyorsun dedi. Elbette ki aptal. Aptal olmasa aşırı sağcı olur muydu dedi Ma Ruiliana buz gibi bir sesle. Görünüşe göre editörün Kuyuyo Kuyuşan'a gösterdiği ikiden hoşnutsuz bir tavırla. Çiftlik gazetesi editörü başını eğip bir daha ses çıkarmadı. Erkek asistanlardan biri öne çıkıp komutan Ma, onun yerine ben yapayım. Bırakın koyun spermini tavşanın rahmine koyayım. Müdür Li Dun'un spermini bir domuzun rahmine koymak bile umurumda olmaz dedi. Asistanlar birden tuhaf bir gülme krizine tutuldular. Çiftlik gazetesi editörü de kahkahalarını gizlemek için birkaç kez kuru kuru öksürdü. Ma Ruiliana çok öfkeli bir sesle sövdü. Deng Yarong, seni aptal piç. Bu kez çok ileri gitti. Deng Yarong denilen asistan yüz maskesini indirip bir atı andıran arsız yüzünü ortaya sererek ''Komutan Ma, benim ne bir askeri kepim ne de normal bir şapkam var.'' dedi alaycı bir gülümsemeyle. Ailen üç kuşaktır maden işçisi. Topraktan çıktıkları gibi dik ve kızıldırlar. Bu yüzden beni de Kuyuyo'ya yaptığınız gibi sindirmeye çalışmayın sakın. Deng Yarong sözünü bitirdikten sonra ardına dönüp çalımla yürüdü. Öfkesini yöneltecek birini bulamayan Ma Ruiliana, Kuyuyo Kuyuşan'a yüklendi. İşini yapacak mısın yoksa yapmayacak mısın? Eğer yapmazsan bu ayki tahıl kuponlarının hepsini geri alırım. Kuyuyo Kuyuşan içten içe kaynıyordu. Kaynadı. Sonunda kendini tutamayıp patlayıverdi. Gözlerinden dizi dizi gözyaşları süzülürken ağzından acı çığlıklar yükseldi. Döllenme aletini çıplak elle alıp tökezleyerek kızışmış tavşanın önüne koşturdu. Tavşanın rengi siyaha çalan bir mordu. Boynuna kırmızı bir ip bağlanmıştı. Tavşanı sıkıca tuttu ama hayvan debelenmeye başladı. Bu sırada Ma Ruiliana dönüşmüş olan Shangguan Pandi sonunda beni görüp soğuk bir tavırla ''Senin ne işin var burada?'' diye sordu. Çiftlik müdürünün verdiği notu ona uzattım. Notu okuduktan sonra ''Tavuk çiftliğine git, orada birine ihtiyaçları var.'' dedi. Sonra beni unutup editöre döndü. ''İhtiyar yok. Gidip makaleyi bitir, gereksiz kısımları atabilirsin.'' Editör saygıyla eğilip bitirdiğimde bir örneğini size gönderirim dedi. Ma Ruiliana Kuyuyo Kuyuşan'a seslendi. Kuyuyo Kuyuşan istediğiniz üzerine döllenme laboratuvarında başka bir yere transferiniz onaylanmıştır. En sonunda bana dönüp ''Sen hala gitmedin mi?'' dedi. ''Tavuk çiftliğine nasıl gideceğimi bilmiyorum.'' dedim. Kol saatine bakıp yürü bakalım. Ben de tam tavuk çiftliğine gidip bir işi halledecektim. Hazır gidiyorken seni de götüreyim dedi. Uzaktan tavuk çiftliğinin kireç badanalı kar beyazı duvarlarını görünce durdu. Burası hurdaya çıkmış mühimmatın konduğu alana yakın olan ve tavuk çiftliğine uzanan çamurlu bir yoldu. Yolun kenarında içinde koyu kırmızı bir suyun aktığı bir hendek vardı. Dikenli tellerle çevrilmiş açık bir alan gördüm. Deli gibi büyümüş yabani sazlar sağa sola dağılmış, kırık dökük tank parçalarının üzerini kaplamıştı. Tankların kırmızı pas lekeli namluları ıssız bir şekilde mavi göğe çevriliydi. Kırık namluların etrafında parlak yeşil gündüz sefaları bitmişti. Bir Yusufçuk bir uçak savarının namlusunun üzerinde duruyordu. Fareler tankların taletleri içinde koşuşturuyordu. Serçeler yavrularını büyütmek için namluların içine yuva yapmışlardı. Gagalarında zümrüt yeşili böceklerle namluların içine giriyorlardı. Başında kırmızı kelebek şeklinde kurdele olan bir kız çocuğu toplardan birinin kömür karası lastiğinin üzerine oturmuş, iki erkek çocuğun tanklarından birinin kontrol paneline taş atmasını izliyordu. Maruilian bakışlarını mühimmat hurdalığından bana çevirdi. Yüzünde az önce asistanlarına emirler yağdıran komutanın ifadesi yoktu artık. Evdekilerin hepsi iyi mi diye sordu bana. Yüzümü uçak savarlarının namlarından kelebek gibi titreşen gündüz sefalarına çevirildim. İçim öfke doluydu. Adını bile değiştirmişsin, daha ne soruyorsun diye geçirdim içimden. Bir zamanlar çok parlak bir geleceğim vardı dedi. Hepimiz senin adına çok seviniyorduk. Ama Laide her şeyi mahvetti. Bütün suç onun değildi elbette. Annemin de aptallıkları. Eğer bana söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa dedim, gidip tavuk çiftliğine rapor vereceğim. Tamam, demek seni görmeyeli epey sinirli bir tip olmuşsun dedi. Bunun beni umutlandırdığını söylemeliyim. Shangguan Yintong 20 yaşına girdi. Artık pantolon ağını kendi dikip meme uçlarını bir kenara atabilir. Çiltemi sırtıma atıp tavuk çiftliğine doğru yürümeye başladım. Dur dedi. Bizi yanlış anlamanı istemem. Son birkaç yılda işler bizim için de yolunda gitmedi. Ağzımızı her açtığımızda insanlar bizi sağcılıkla suçluyor. Bizim de elimizden gelen bir şey yok. Kuşçu Han'ın kağıt torbası işte. Elden ne gelir? Konuşurken Gavan ve Kuzeydoğu bucağında yaygın olan bir deyimi sokuşturuvermişti araya ustalıkta. Göğsünün önünde asılı olan küçük bir çantadan bir tükenmez kalemle cebinden bir kağıt parçası çıkarıp bir şeyler karaladırdı. Kağıdı bana uzatırken müdür Long'u bulup bu notu ona ver dedi. Notu alırken eğer söylemek istediğiniz başka bir şey varsa lütfen şimdi bir kere de söyleyin dedim. Bir an tereddüt ettikten sonra Lu'yla bugünlere gelebilmek için nelere katlandığımızın farkında mısın? Hiç de kolay olmadı. Lütfen başımıza bir sorun çıkarma. Sana gizlice yardım edebilirim ama halk arasında dedi. Söylemene gerek yok dedim. Adını değiştirdiğin zaman Shangguan ailesiyle de ilişkini kesmiş oldun. Sizi tanımıyorum. Bu yüzden lütfen bana gizli yardımlarda bulunmayın. Harika dedi. Annemi gördüğünde ona Lu Shengli'nin iyi olduğunu söylersin. Onu görmezden geldim. Arasından ineklerin bile geçip yıllanmış savaş kalıntıları arasında otlayabileceği kadar delikler olan o sembolik paslanmış dikenli tellerle çevrili yoldan koca adımlarla ilerleyip kar beyazı tavuk çiftliğine doğru yola koyuldum. Kendimle gurur duyuyordum. Sanki müthiş bir zafer kazanmış gibi hissediyordum. Cehenneme gidin. Maruilian ve Lidu. Bir kaplumbağa gibi boyunlarını kabuğundan çıkarmış olan şu paslı top namlıları, cehenneme kadar yolunuz var. Havan topu şasileri, topçu kalkanları, bombardıman uçağı kanatları. Hepiniz cehenneme gidin. Uzun bir diş budak ağacının yanından yana dönünce kırmızı kiremit çatıda iki tuğla binanın arasında üzeri beyaz balıkçı ağıyla örtülmüş boş bir alan gördüm. İçinde binlerce tavuk tembel tembel dolanıyordu. Kırmızı ibikli iri bir horoz yüksekçe bir yere tünemiş, sanki haremdeki bir hükümdar gibi kibirli ve küstah bir şekilde ötüyordu. Tavukların gıdaklaması insanı deli edebilecek kadar yüksek sesliydi. Maruilian'ın imzalayıp bana verdiği notu bir kolu olmayan müdür Long'a verdim. Onun o soğuk yüzüne bakınca bu kadının hiç de sıradan biri olmadığını tahmin ettim. Notu okuduktan sonra, ''Evlat, tam zamanda geldin. Her günkü görevlerin şunlar. Sabahları bütün tavuk boklarını süpürüp domuz yetiştirme çiftliğine götüreceksin. Oradan da yem işleme testine gidip tavukları beslemek için gereken kaba yemleri buraya taşıyacaksın. Öğleyin birazdan burada olacak olan Kuaya Kuyşa ile birlikte günlük yumurtaları çiftlik ofisine götüreceksiniz. Oradan da tahıl ambarına gidip ertesi gün için gereken işlenmiş tavuk yemlerini buraya getireceksiniz. Dediklerimi anladın mı?'' dedi. Anladım dedim gözlerimi onun o havada süzülen boş yerine dikerek. Benim ona baktığımı anlayınca burada geçerli iki kural var. Birincisi kaytarmak yok, ikincisi ise sakın yiyecek çalayım deme dedi alaycı bir tavırla. İlk gece ay ışığı muhteşemdi. Tavuk kümesi yanındaki bir depoda kullanılmış bir kağıt yığının üzerinde uzanıp tavukların gıdaklamalarını dinledim. Uzun süre gözüme uyku girmedi. Bitişikte bir düzineden fazla kadın işçinin kaldığı bir yurt vardı. Aradaki ahşap kaplama kadınların horultularını geçirecek kadar inceydi. Horultuların arasında birilerinin uykuda sayıklamaları karışıyordu arada. Pencereden ve kapının üzerindeki deliklerden içeriye vuran soğuk ay ışığı yerdeki karton kutuların üzerindeki yazıları aydınlatıyordu. Ayrım sonu sayfa 666.